Ayrım 12, sayfa 75. Aşkın imkansızlığı ve üçlü ilişkiler. Bana bunu neden yaptın? İki insan arasındaki ilişki bir üçgene dönüştüğünde kullanmaya başladığımız bütün kavramlar ahlaki, yargılayıcı bir anlam içermeye başlar. Aldatan ve aldatılan, sadakatsizlik söz konusu olduğunda ön kabulümüz sadık kalanın haksızlığa uğradığı, aldatanın ise her türlü cezayı ve dışlanmayı hak ettiği yönündedir. Belki de öyledir ama benim amacım ahlak bekçisini oynamak değil, insanı bir başka ilişkiye iten psikolojik etkenleri ve insanların sadık kalmalarını zorlaştıran psikodinamiği anlayabilmektir. O nedenle kullandığım kavramların çağrıştırdığı ahlaki tonun bir kenara bırakılabilmesini arzu ediyorum. İstatistikler Batı dünyasında bütün erkek ve kadınların yarısına yakınının evlilikleri ya da birliktelikleri süresince en az bir defa başka bir ilişki yaşadıklarını göstermektedir. Kadınların da özellikle son 10-20 yılda sadakatsizlik konusunda erkeklere yaklaştığı istatistiklerden görülmektedir. Sadakat ve birlikteliklerin devamlılığı konusundaki genel görüş toplumsal değişimlere koşut olarak değişime uğramaktadır. Aile sosyologları kapsamlı bir bireyselleşme sürecinden ve bireylerin verili toplumsal bağlantılarından, özgürleşmelerinden bahsetmektedirler. Önceleri birey, hizmet etmesi ve kendini adamasını gerektiren kapsamlı bir bütünün parçası iken, bugün bireyleşme ve kendini gerçekleştirme, bireyin düşünce yapısının odak noktasına oturmuştur. Bu da ilişkileri derinden etkilemiştir doğal olarak. Ön plana çıkan varoluşsal gereksinimlerin karşılanması ve soyun devamı değil, bireysel mutluluk beklentilerinin karşılıklı doyurulmasıdır. Bu anlamda da aranan eşlerin birbirlerine desteği ve bakımı değil, tutkulu, erotik bir aşktır artık. Cinsellik soyun devamı için gerekli olan bir şey olmaktan çıkıp, eşlerin mutluluk beklentilerinin karşılandığı bir arenaya dönüşmüştür. Kadınlar, hizmet eden rolünden çıkmaya başlamışlardır zamanla. Çocuk sahibi olmak kaderleri değil, doğum kontrolü sayesinde zamanını da kendilerinin belirleyebildiği, onlara ait bir karardır. Mesleki kimlikleri gittikçe kendilik anlayışlarının bir parçası olmaya başlamıştır. Eşlerin birbirlerine bağımlılığı zaten var olması gereken bir şey olmaktan çıkıp, duyguları tarafından belirlenen bir gerçekliğe dönüşmüştür. Değişim, esneklik, hareket, şimdi ve burada yaşama arzusu ön plana geçerken, kalıcılık, güvenlik, devamlılık, can sıkıcı olarak algılanmaya başlanmıştır. Bugün çiftler eskisi gibi ailevi, ekonomik ve geleneksel nedenlerden daha çok, ilişkileri kendilerini tatmin ettiği ve onlara anlamlı geldiği için sadık kalmaktadırlar. Bütün bu nedenlerle evlilik dışı ilişkilerin, burada ve bundan sonra evlilik derken aynı zamanda resmiyete dökülmemiş olan birliktelikler de kastedilmektedir. Artmasına ve insanların daha az sadık kalmaya başlamalarına şaşmamak gerekir. Yani evlilik dışı ilişkiler gittikçe normalleşmektedir. Peki aynı nedenlerle normal olarak da algılanmakta mıdır evlilik dışı ilişkiler? Kesinlikle hayır. Evlilik dışı ilişki ortaya çıktığında bireyselleşme kültürünün egemen olduğu günümüzde de derin bir sarsıntı yaratmaya devam etmektedir. Özellikle de aldatılan eşte. Evlilik dışı bir ilişki evlilikteki dengeyi bir daha eski haline gelmeyecek şekilde alt üst etmektedir. Ölüm, kanser gibi beklenmedik yaşam olayları da ilişkilerin dengesini alt üst edebilir. Ama bunlar beklenmedik olmanın yanında eşlerin hiçbirinin etki edebileceği bir şey olmayıp kaderin bir cilvesidir bir anlamda. Evlilik dışı bir ilişki de beklenmedik bir yaşam olayı olmasına rağmen eşlerden birinin özgürce aldığı bir karar sonucu gerçekleştiği için diğer beklenmedik yaşam olaylarıyla karşılaştırılamayacak derinlikte iz bırakır. Özgür irade nedeniyle işin içine ahlaki boyut da dahil edilir. Suçluluk ve utanç duygusu havayı bulandırdıkça bulandırır. Bir de buna günümüzde eşlerin romantik aşk idealine uygun olarak birbirlerinden gerçek dışı mutluluk beklentileri de eklenir ki bu durum aldatılan eşin yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu daha da artırır. Aldatılanın hayatta inandığı her şey sallantıya uğrar neredeyse. Her evlilik dışı ilişki, bu ilişkiye dahil olan herkesi derin bir krize sürükler. Bu ilişkiden etkilenen herkesin bu krizle başa çıkma denemesi, ilk önce bu ilişkinin tanımlanmasıyla başlar. Yaşananın, yaşantılayanların sayısı kadar öyküsü vardır. Herkes yaşananı kendi bakış açısına göre yorumlar. Önemli bir eş terapisti olan Hans Jolleschek, evlilik dışı ilişkilerin bu ilişkiden en çok etkilenenler, yani aldatılanlar ve aldatanlar tarafından temel olarak 5 farklı şekilde tanımlandığını belirtmektedir. Ahlakçı tanımlamalar. Ahlakçı tanımlamaların tamamı suçlamayla başlar. İşin içindeki herkese suçlu ya da kurban rollerinden biri biçilir. Aldatılan eş, çoğunlukla büyük bir haksızlığa uğramış masum kurbandır. Suçlu rolünün verildiği kişi ise çoğunlukla aldatan değil de sevgilidir. Klasik üçgen çoğunlukla şöyle kurulur. Genç kadın deneyimli bir baştan çıkarıcıdır ve namuslu kadının erkeğini ayartıverir. Adam da bir kurbandır. Zaten bir erkek cinsellik söz konusu olduğunda uçkuruna sahip olamayan, zayıf karakterli biri olarak görüldüğünden doğası gereği masumdur. Bu tür bir açıklama modelinin tek bir amacı vardır. Evlilik dışı ilişkinin başlamasından önceki düzeni tekrar sağlamak ve sanki hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi davranabilmek. Böyle bir açıklama modelinin dezavantajları vardır elbette. Kadın ve erkek arasındaki denge bozulmadan korunmuş olur. Kadın, erkeğinin zayıflığı nedeniyle ona şefkat gösterirken, bir yandan da cinsel gücü nedeniyle gurur bile duyabilir onunla. Baştan çıkaran ahlaksız kadın kaybolmalı, zavallı baştan çıkarılan koca yuvasına geri dönmelidir. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi yapılmaktadır. Geleneksel aile yapısında daha çok rastlanır ahlakçı açıklamalara ama bu tür tanımlamalarla bir fırsat da kaçırılmış olur. Her iki ilişki adına da. Eşin sadakatsizliği ne kadar çok kırıcı olarak algılanmışsa, aldatılanın ayağının altındaki zemin o kadar kaygan, güvensiz hale gelir. Çaresizlik ve ümitsizlik duyguları bir o kadar derin hissedilir. Böyle bir durumda aldatılan eş ahlaki açıklamalara daha çok ihtiyaç duyar. En azından ahlaki değerleri yanında hissederse temeldeki terk edilmiş duygulik duygusunu biraz daha az yaşar. Kendini daha az yalnız hisseder. Ahlaki açıklamaların kendiliği koruyucu bir işlevi vardır ama bu durumda da yaşananlardaki kendi payını görüp değerlendirme şansını kaçırmış olur. Ahlaki değerlendirmelerin temelini oluşturan muhafazakar dünya görüşü, günümüzde gücünü yitirmeye başlamasına rağmen bugün ahlaki değerlendirmeler hala aynı sıklıkta kullanılmaktadır. Bunu yalnızca kendiliği koruyucu işlevine duyulan ihtiyaçla açıklayabilmek mümkün değildir. Bunun basit ahlaki açıklamalardan daha derin nedenleri vardır. Sadakatsizlikte tartışmaya mahal bırakmayacak bir temel yaşayı deneyim yaşantılanır. Suçluluk. Sadık olmayan eş, var olan bir ilişkiyi bir anlamda içeriden yıktığı için kendini suçlu hisseder. Sevgili ise, var olan bir ilişkiyi dışarıdan müdahaleyle yıktığı için suçluluk duyar. Yaşadıkları ilişkiyi haklı çıkaracak birçok açıklama bulabilecek olmalarına rağmen, her ikisi de kendini birine ihanet etmiş gibi hisseder. Rosemary Walter Enderlein'a göre, her ne kadar yaşanan bu ilişki sadık olmayan eşin ümitsiz bir ilişkiden kurtulmasına yardımcı olsa bile bir ütopyanın yıkılmasına yol açar. Eşlerin birbirlerini ilk tanıdıkları zaman birlikte inşa ettikleri ve inanmış oldukları ilişki ütopyasına ihanet edilmiştir. Sadakatsizlik bu ütopyanın bir illüzyondan başka bir şey olmadığını göstermiştir. Her ne kadar yaşanması gereken bir süreç gibi gözükse bile, bir ilişkinin temelini oluşturan bir şeyin parçalanmasına neden olduğu için suçlulukla bezeli bir yaşantı olmaktan kurtulamaz. Üçlü ilişkilerde ortaya çıkan ahlaki tanımlamaları anlamaya çalışırken, bunun da göz önünde bulundurulması gerekir. Değersizleştirici tanımlamalar. Değersizleştirici tanımlamalar ahlakçı açıklamalara karşı tepki olarak da anlaşılabilir. Bu açıklama biçiminde insanın kendine sadakati, başkasına olan sadakat duygusunun önüne geçer. Eğer bir şey şu an hissediliyorsa ve şimdi ve burada yaşanması gerekiyorsa, ertelenmemeli, yaşanmalıdır. Bu yaşanan ne gibi sonuçlar doğuracak? Bu da ortaya çıktıktan sonra düşünülür. Aldatılan kişi kendini nasıl hissediyor? Bu tamamen onun sorunudur. Nasıl başa çıkacağı aldatanı ilgilendirmez. Modern zamanların ilişkisi tam da böyledir. Üçlü bir ilişkiyi böyle değerlendirmeye kalktığımızda bu durumla başa çıkmak için geliştireceğimiz yöntem ya ayrılmak, ya tolere etmek ya da açıkça bu üçlü ilişkiyi kabul etmektir. Ayrılık durumunda sadık olmayan eşin sevgilisiyle yeni bir çift oluşturacağı ve birlikte yaşamaya başlayacakları kabul edilebilir. Burada sorun çocuk olup olmadığı ve karı koca düzleminden anne baba düzlemine geçişte yaşanacak zorlukların nasıl atlatılacağıdır. Sadakatsizliğe uğrayan eşin yaşadıklarıyla başa çıkabilmesi için zamana, bazı durumlarda da profesyonel yardıma ihtiyacı olabilir. Sadakatsizliğe uğrayan eş, çoğunlukla ayrılık sonucunda kazanacaklarının ve kaybedeceklerinin bir muhasebesini yapar ve kendini kaybedeceklerinin miktarını taşıyabilecek güçte hissetmezse, tolere etme yolunu seçer. Ya görmezden gelir ya da eşine ilişkinin bitirilmesi halinde birlikte yaşamaya devam edeceği mesajını verir. Üçüncü olasılık, bu üçlü ilişkiyi açıkça yaşamaktır. Böyle durumlarda eşin sevgiliyi tanıması, onunla iletişim halinde olması dahi mümkün olmaktadır. Ama bu başa çıkma yöntemleri, varoluşsal bir sarsılmaya neden olan böylesi bir yaşantının yol açacağı duygusal çalkantıyı kaldırmak için yeterli değildir. Patolojikleştirici tanımlamalar. Patolojikleştirici tanımlamalarda yaşanan, yani eşlerden birinin sadakatsizliği, kişilik gelişim evrelerindeki bir bozukluğa bağlanır. Örneğin, travmatize edici çocukluk yaşantılarından dolayı bir kadının bir erkeğe bağlanma becerisinin olmaması ve yalnızca evli erkeklerle birlikte olarak bir anlamda kendini koruması. Ya da aldatan kocanın annesiyle ilişki sorunları nedeniyle güçlü kadınlardan korku duyması ve kendini erkek gibi hissedebilmek için devamlı kendisinden yaşça çok genç ve çocuksu kadınlarla birlikte olması gibi. Bireylerin kişilik gelişimlerindeki aksaklıkların, evlilik dışı ilişkilerin ortaya çıkmasında tabii ki rolü vardır. Buna şüphe yok. Ama burada vurgulamak istediğim, bu patolojikleştirici tanımlamanın nasıl bir tarzda yapıldığı ve bunun ardında yatan gizli kasıt. Çünkü bu tür patolojikleştirici tanımlamalar çoğunlukla sadık olmayan eşi ve sevgiliyi hedef alır. Onların ruhsal bozukluk ya da arızaları sadakatsizliğin nedenidir. Sadık eş bu tür patolojikleştirici tanımlamaların dışında tutulur. Bu tür tanımlamaların ahlakçı tanımlamaların psikanalitik olarak süslenmiş modern varyasyonları olup olmadığını ayırt edebilmek oldukça güçtür aslında. Bu tanımlamalar çoğunlukla aldatılan eş ve onun tanıdıkları tarafından kullanılır. Bu tür tanımlamaların sadakatsizliğe uğrayan eş için teselli edici bir işlevi olur. Aldatılanın azalmış kendilik değerini düzeltmesine yardım eder. Bu arada hesap sadık olmayan eşe ve sevgiliye çıkarılmış olur. Gerçi çıkarılan bu hesapta kimse kötü olarak suçlanmaz ama ruhsal olarak hasta diye yaftalanmış olur sadık olmayan eş. Sadık kalanın bütün bu yaşananlardaki rolü, ahlakçı tanımlamalarda olduğu gibi göz ardı edilmiş olur. Sadık olmayan eş, mümkün olan en hızlı şekilde terapiye gitmeli ve ruhsal bozukluğunu tedavi ettirmelidir ki bir daha evlilik dışı ilişkilere gereksinim duymasın. Böyle bir durumda sadık olmayan eş de kendisine yöneltilen bu suçlamalar nedeniyle savunmaya çekilir ve yardım almayı reddeder çoğunlukla. Bu tür patolojikleştirici tanımlamalara genellikle entelektüel ve eğitim düzeyi yüksek çevrelerde rastlanır. Popüler psikanalitik bilgi kullanılarak kurbanla bir ittifak kurulur ve bu nedenle yaşananda her iki tarafında oynamış olduğu rol gözden kaçırılmış olur. Bireylerin kendi ailelerinde kazandıkları ilişki deneyimleri tabii ki sadakatsizlikte önemli rol oynar. Ama yaşananları tek nedenli ve doğrusal olarak düşünmek ve bütün faturayı aldatan eşe çıkarmamak gerekir. İşlevselleştirici tanımlamalar. Bu tür bir tanımlama çabası tek yönlü, doğrusal bir neden-sonuç ilişkisini reddeder. Evlilik dışı ilişkinin oluşumunu ahlakçı ya da sadık olmayan tarafın ruhsal bozukluğuyla açıklamaya çalışmaz. Aksine oluşan üçgenin köşelerinin birbirleriyle olan etkileşimini dikkate almaya çalışır. İşlevselleştirici tanımlama, örneğin A ve B'nin ilişkisinde bozulan ya da bozulma tehlikesi altındaki dengenin tekrar sağlanabilmesi için C'ye, yani sevgiliye gereksinim duyulduğunu söyler. Varsayalım erkeğin baskıcı tavrına eşin tepkisi cinselliği reddetmek şeklinde olsun ve bu durumda itiraf edilmemiş bir ayrılma riski doğurmuş olsun. Her iki tarafında istemediği ve korktuğu bir ayrılık meydana gelmemesi adına erkek cinsel gereksinimlerini karşılamak için evlilik dışı bir ilişkiye girerek olası bir ayrılığın önüne geçmiş olur. Bu bakış açısından evlilik sisteminin bu ilişkiye gereksinim duyduğu bile söylenebilir. Ayrılıkla ortaya çıkacak acının çekilmemesi için evlilik dışı ilişkinin getirdiği acı göze alınır. İşlevselleştirici açıklamalarda her üç kişinin de payı dikkate alınmış olur. Sadakatsizliğe uğrayanın da yaşanandan gizli bir çıkarı olabilir. Hatta böyle bir ilişkinin doğmasına dolaylı olarak da olsa yardım ettiği söylenebilir. Bu açıklama türü sayesinde suçlamalardan kaçınıldığı için kimse dışlanmaz. Ahlakçı ve patolojikleştirici açıklamalar yapılmamış olur. Ama burada kişiler yalnızca bir sistemin düzene göre işleyen parçaları olarak görülür. Her birinin yaptıklarından sorumlu bireyler olduğu göz ardı edilmiş olur. Ayrıca yaşanan krizin karakteri de gözden kaçırılır. Evlilik dışı ilişki bir kriz olarak değil de krizle mücadele yöntemi olarak görülür ki bu da bir yandan krizden gelişerek, olgunlaşarak çıkma olasılığını ortadan kaldırırken, diğer yandan da sadık olmayan eşin sorumluluğu yok sayılarak aldatılan eşe haksızlık edilmiş olur. Bir anlamda fatura aldatılan eşe çıkartılarak kendilik saygısını düzeltmesinin de önüne geçilmiş olur. Burada da aslında kaçınılmaya çalışılan tek yönlü doğrusal açıklama tuzağına düşülmüş olur. Suçlu olan kötü giden birlikteliktir. Bu nedenle bu kötü gidişin düzeltilebilmesi için eşlerden birinin bir başkasını bulması kaçınılmazdır ve suçluluk duyacak bir şey yoktur. İşlevselleştirici açıklamalara göre bu ilişki dengenin korunması için bir gerekliliktir. Böyle bir bakış açısı benimsendiğinde neredeyse şöyle bile denebilir. Eğer böyleyse bu evlilik dışı ilişkiye gerçekten gereksinim varsa hiçbir şey yapmamalı ki denge bozulmasın ve her şey yolunda gitsin. Gelişim odaklı tanımlamalar. Bu tanımlama biçimi bu kritik yaşam olayında bir değişim daveti görür. Eski dengelerin artık bozulması gerektiği ya da aslında çoktan bozulduğu ve ilişkide yanlış giden veya ilişkinin geleceğini tehlikeye atan şeylerin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen bir işaret olarak algılar evlilik dışı ilişkiyi. Bu kriz, evlilik içi dengenin yeniden ve her iki tarafı geliştirici bir şekilde kurulması için bir fırsat olarak görülür. Gelişime odaklanan bu tür bir tanımlamanın dışında kalan bütün tanımlamalar, var olan kriz aracılığıyla ortaya çıkabilecek pozitif bir gelişimi bloke eder. Bu açıklama modelinin en önemli özelliği, evlilik dışı ilişkiyi yalnızca bireyin geçmiş, parantez içinde psikanalitik bakışın yaptığı gibi, ya da aktüel bağlamı içinde değerlendirmesi, tekrar parantez içinde sistemik ve davranışçı bakışın bugüne kadar yaptığı gibi, bireyin ve birlikteliğin gelecekteki gelişimini de göz önünde bulundurmasıdır. Gelişim odaklı açıklama modelinin ilgilendiği soru, kritik bir yaşantı olarak bu üçlü ilişkinin bireyleri kendi içlerinde bir gelişime ya da olumlu yönde bir değişime yöneltip yöneltmediğidir. Geçmiş ve şimdi bu modelde kesinlikle dışlanmaz. Bu kritik yaşantı tabii ki bugün yaşanan bir dengesizliği bir dengeleme çabasıdır ve tabii ki bireyin kendi ailesinden öğrendiklerinin bir devamı gibi de anlaşılabilir. Gelişim odaklı bakışta şimdiyle ilgili şu formülasyon yapılır. Bu ilişki üçgeni içinde hangi gelişim, değişim olasılıklarını barındırmaktadır? İlişkide ne olmuştur da eşlerden biri bir üçüncüye ihtiyaç duymuştur? Üçüncü birinin ilişkiye dahil olması çoğunlukla bir düzeltme, eşitleme çabasıdır. Gelişim odaklı bakış geçmişle ilgili şu soruyu sorar. Geçmişteki hangi çözümlenmemiş, çalışılmamış yaşantı bu ilişkide, ilişki üçgeninde tekrarlanıyor? Burada da bir düzeltme, eşitleme çabası söz konusudur. Ama bu kez eşle olan ilişkideki bir eksikliğin tamamlanması değil, geçmişte ailede yaşanan ilişkilerde çalışılmadan bırakılmış bir eksikliğin bilinç dışı bir şekilde yeni girilen ilişkide tekrar sahneye konarak halledilmeye çalışılmasıdır söz konusu olan. Ayrım sonu, sayfa 83.